Ayrım 6. Hikayem paramparça. Emrah Serbest. Sayfa 144. 68. Saffet Semerci bu bankta delirdi. Eskiden bizim evin karşısında armut bahçeleri vardı. Çocuklar armut çalardı. Şimdi açık otopark var. Çocuklar ototeybi çalıyor. Aslında pek fazla bir şey değişmedi. Ben de değişmedim. Fırsat olsa değişirdim. Kim istemez ki bir uçurtmayla yer değiştirmeyi? 17 yaşındayken yanıma bir fahişe gelip sigaran var mı diye sormuştu. Kullanmıyorum demiştim. O zaman sigaraya başla ve bana ikram et demişti. Sigaraya böyle başladım. Pansiyoner kimliğimle bir kıyı kasabasında manasızca dolaşıyordum o Eylül. Sene 2002. Ayın 3'üydü. Saat 17.42. Bir siktir git diyenim bile yoktu. Yanıma tek gözü kör bir kadın geldi. İlk başta falcı zannettim ama öyle değilmiş. Bir delilik ölçer icat etmiş. Kaç metre delirdiklerini anlayabiliyormuş insanların. Kaç kilobayt delirdiklerini de. Tansiyon aletine benzer bir şeyi koluma taktı. Alet kolumu iyice sıktıktan sonra gözlerimin içine baktı. 3 metre 8 kilobayt delirmişsiniz dedi. Peki dedim, o zaman ne yapmalıyım? Çok basit dedi. Baş parmağınızla işaret parmağınızın tırnaklarını kesip bir peçeteye koyun. Üstüne tuz ve şeker ekleyin. 3 gün üstünüzde taşıyın o karışımı. Ama kimse görmesin. 3 gün sonra başınızın üstünde döndürüp lavaboya atın. Bir şeyiniz kalmaz. Kadının dediklerini yaptım. 3 gün sonra Ankara'ya geldim. Tanrım dedim. Bana Konfüçyüs'ün istediğinin tam tersini ver. Bana kitap dolu bir bahçeyle çiçek dolu bir ev ver. Sevgili istemez. Arkadaş istemez. Para istemez. Adalet istemez. Başka bir bok istemez. Sana söz bir roman yazacağım 17 gecede. İsmini de, Tanrım sen daha iyi bilirsin tabii ama fincana arsenikten oyuncular koyacağım. O gece kaldığım otelin bütün camları kırıldı. Ben yandaki bir hanede gol oldu zannettim. Otelin sahibi PKK bomba attı zannetmiş. Oysa sadece otelin önündeki elektrik trafosu patlamıştı. Otelin sahibi beni kovdu. Bu olay nedeniyle psikolojisi bozulmuş. Kısa larka başlamış. O derece. Ben gerçeğin peşindeyim. Pek çok insan gerçeğin peşinde. Ama onlardan bir farkım var. Onlar daha iyi yalan söyleyebilmek için gerçeğin peşindeler. Ben sadece gerçeğin peşinde olduğum için gerçeğin peşindeyim. Gerçekse nedir biliyor musunuz? Bartın Karabük yolunda satılan bir çilektir. Dünyanın en lezzetli çileği Bartın Karabük yolundaki soğuk su dinlenme tesislerinde satılır. Bir turizm acentesi kurdum otelden kavulduğum gece. Paket turla maziye götürdüm insanları. 3 kişi katıldı. Geri dönmediler. Onları bekliyorum hala. Çünkü ücretini de ödemediler. Parayı peşin almalıydım. Yağmurda 2 sevgili gördüm bugün. Kurtuluş farkında. İleride diyecekler ki, ne fena ıslanmıştık o gün. Ben bu konuda yorum yapmayacağım. Benim de bir sevgilim var. Ona çaktırmadan, sessizce ve katilce yaklaşırım genelde. Ve birden öperim. Derim ki, sakın korkma. Katil balinalar denizlerde yaşar. Karaya gelip seni öldüremezler asla. Buna müsaade etmem, doğal olarak. O da bana der ki, tamam korkmuyorum ama öpüşürken gözlerini kapa. Bir dergide okumuş, öpüşürken gözlerini kapatması gerektiğini. Ne diyorduk? Gerçekler, evet. Benim sevgilim aslında beni daha beraber olmadan terk etti. Ben de ona telefon açıp sustum. Demedim ki, ah seni seven bu adamın yüreğini deldin, zımbaladın, dosyaladın, raflara kaldırdın. Demedim ki, sus önce bir dinle. Sen bu cılkı çıkmış filmleri, duygu yüklü Ağpaşa dizilerini seyrede seyrede. Bu boktan şarkıları dinleye dinleye. Hatta 5 yaşından itibaren annenin saç fırçasını araklayarak onları söylemeye çalışa çalışa duygularının esiri ya da efendisi olmuşsun azizem. Artık seninle hiçbir yere kedilersiz gidilmez. Hişt, sen gel böyle. O elindeki ne? Ses kayıt cihazı. Ne yapıyorsun onunla? Söylediklerini kaydediyorum. Niçin? Enteresan geldi. Adın ne? Emrah. Emrah ne? Serbest. Sonunda T yok. Memnun oldum. Ben de Saffet Semerci. Benim de sonunda hiçbir şey yok. Peki sen ne iş yaparsın sonunda T olmayan Emrah Serbest? Öğrenciyim. Bugün ne öğrendin? İtalyanca seni seviyorum demeyi. İtalyan bir sevgilin mi var?
Hayır, İspanyol dilinde okuyan bir kız var.
O zaman neden İspanyolcasını öğrenmedin?
Bütün dillerin temeli İtalyanca dediler.
O da seni seviyor mu?
Hayır, ne münasebet.
Bugünün tarihi ne?
30 Ekim 2004.
O zaman şunu da kaydet.
Bugün Kurtuluş Parkı'nda yağmur altında geziyordun.
Bir bankın üstünde Emrah Serbest bu bankta delirdi yazdığını gördün.
Kendine bir isim arıyordun ve ismini Emrah Serbest koydun.
Bütün mirasını ise ölü bir güvercine bıraktın.
Öyle oldu değil mi?
Evet, öyle oldu.
Çok güzel.
Çünkü bana da öyle oldu.
Galip Şanı.
Galip'in kanlı bıçaklı aşk hikayesi, dedemin şapkasını denize düşürmemle başladı. Çok sevdiğim bir şapkaydı o. Dedem, kendisini bildim bileli taktığı o şapkayı, ölmeden bir gün önce başından çıkarıp bana emanet etmişti. Hayatımda sahip olduğum en manevi değerli şey. Asıl mevzuysa şu. Kayalıkların orada muhabbet ediyorduk o akşam. 6-7 arkadaş başlamış. Sabaha karşı bir tek Galip'le ikimiz kalmıştık. Kapıları açık Kartal Esleyiks'in teybinden Müzeyyen Sener dinliyorduk. Ormancıyı 50. kez söylüyordu. Şarkı bittikçe gidip sırayla geri sarıyorduk. Şarkı başlayınca da kayalığın ucunda duruyordu. Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı kısmında. Ormancının masayı nasıl yıkması gerektiğini tartışıyorduk. Masanın nasıl yıkılması gerektiğini bir figürle göstereyim derken şapka elimden fırlayıp denize uçtum. Ayakkabılarımla çoraplarımı çıkarıp denize atladım. Galip de peşimden atladı hemen. Kasım ayıydı, 10 yıl önce. Şapkayı aldım. Dik kayalıkların arasından birbirimize tutunarak güç bela dışarı çıktık. Sen niye atladın Galip diye sordum. Burada tek başıma kalınca korktum dedi. Galip enteresan bir insandı. Bu hikayenin onun hikayesi olması bundan. Yoksa kendim hakkında, dedem hakkında yahut sadece onun şapkası hakkında bir hikaye de anlatabilirdim. Ama Galip varken ve onun kanlı bıçaklı aşk hikayesi, diğerlerinin biraz sıkıcı hikayeler olduklarını kabul etmek zorundayım. Arabaya koşup kaloriferleri çalıştırdık. O anda fark ettim. Galip'in yüzü gözü kan içindeydi. Alnında derin bir kesik vardı. Sığlık bir yere atladığından dibe vurmuş, alnını kesmişti. Hastanenin acil servisine gittik. Muayene odasında beklemeye başladık. Sağlık memuru, koridorun sonundaki dinlenme odasında uyuyan doktoru çağırmaya gitti. Yakamızdan bacağımızdan damlayan sular, odanın içinde iyice büyük göl olduktan sonra geldi doktor. Yüzü kıpkırmızıydı. Mavi gömleğinde, onca yıkamaya, kurumaya ve ütülemeye direnmiş sarı lekeler vardı. Hasta yatağındaki Galip'in yanına oturdu. Cebinden yastı matarasını çıkarıp, neydi belirsiz içkisinden bir yudum aldı. Derin bir iç çekip mendiliyle saçsız başındaki ve alnındaki terleri sildi. Sonra da yarım kalmış bir muhabbete devam eder gibi. İnsanlar pusuda beklerler dedi. Mahvetmek için. Neyi mahvetmek için doktor? Bilmiyorum. Nereden geleceklerini, ne yapacaklarını asla bilemezsin. Sonra Nuran hemşire geldi. O gelmeden evvel koridorda çınlayan kahkahası geldi daha doğrusu. Muayene odasına girdiğinde, üstündeki beyaz önlüğe ve saçlarındaki kepe rağmen hemşire olduğundan emin olamıyorduk bir türlü. Hemşireler genellikle nemrut insanlardır. Öyle olmalarının da bir nedeni vardır belki ama beni ilgilendiren bu değildi. O asık yüzlü hemşire, sizi ilk gördüğünde suratınıza, hasta değilmişsiniz de onu kandırmaya çalışıyormuşsunuz gibi bir edayla bakar ya, içinizden bir küfür daha edersiniz o zaman. Sizi hastaneye getiren sağlık problemine de, sağlık sistemine de, hatta bütün sağlıklı insanlara da. Ama Nuran hemşire kendisine söylenen güzel bir sözü, şen bir kahkahayla cevap vermişti az evvel. Kim söylemişti o sözü, ne demişti o kadarını anlayamamıştık. Sadece isminin Nuran olduğunu öğrenmiştik. O ilk kahkahadan kalma küçük bir tebessüm de vardı dudaklarında. Bizi gördüğünde bile yok olmayan ısrarlı bir tebessüm. Bu ayrıntının üstünde asıl hikayenin o an başladığını düşündüğüm için duruyorum. Galip'le benim aklımdan aynı anda geçtiğinden emin olduğum şu soruyla başlamıştı asıl hikayemiz. Nuran hemşire bizi gördüğünde neden gülümsemişti? Bizi gören insanlar gülümsemezler. Hele gecenin köründe, körkütük sarhoşsak, sırılsıklamsak ve kanlar içindeysek asla gülümsemezler. Tekrar soruyorum. Nuran hemşire bizi gördüğünde
neden gülümsemişti. Yüzündeki gülümseme silinirken, "Geçmiş olsun," dedi Nuran hemşire. Durumun vehametini anladığından ciddileşmişti o da. Doktorun bıkkın bir yüz ifadesiyle verdiği talimatlar doğrultusunda dikişleri atmaya başlamıştı. Bir ara "Ne iş yapıyorsunuz?" diye sordu Galip'e. O zaman anladım. Galip hiçbir şey diyemeyip öyle dalgın, karşısındakini görmüyormuş gibi bakınca. Nuran hemşire Galip'in alnına 4 dikiş attı. Üstüne bir de tetanoz aşısı yaptı. O cevap verilmemiş sorunun dışında. Hiçbir şey konuşulmadı. Hastaneden çıktık. Sabah ezanı okunurken kent lokantasına gidip çorba söyledik. Kara bir köpek tam 4 yolun ortasında yanıp sönen trafik lambalarının altında durmuş, gözlerini bize dikmişti. Hafiften çiseleyen yağmur asfaltın üzerinde parlarken yanımıza yaklaştı. Kapkara gözlerinde tehditkar bir ifade vardı. Ama o ifadenin derinlerinde anlayışlı, babacan bir halde seziliyordu. İlkokul öğretmenimize benziyordu. Galip, "Ben aşık oldum kardeşim," dedi. "Farkındayım," dedim. "İlk defa aşık oldum. Onu da biliyorum. Ne yapacağım?" "Hiçbir şey," dedim. "Oturup çorbanı içeceksin." "Hayır," dedi. "Nuran hemşire için ne yapabilirim?" "Hiçbir şey yapamazsın. Belki şarkı sözlerine biraz daha dikkat edebilirsin bu aralar." "Başka?" Galip'in muhabbetin ucunu bırakmaya niyeti yoktu. "Başka," dedi yine. Duymamış gibi yaptım. Çorbamı içmeye devam ettim. "Başka?" "Başka bir şey yok Galip." Ertesi akşam kayalıkların orada oturuyorduk yine. Galip, "Nuran hemşire için ne yapabilirim?" diye sorup durmaya devam ediyordu. Ben de önce duymuyormuş gibi yapıyor, sonra elinden bir şey gelmeyeceğini anlatmaya çalışıyordum. En sonunda kayalıkların dibine işerken dayanamadım. "Yapabileceğin tek şey var Galip," diye seslendim. O da oturup sessizce acı çekmek, bütün gerçek aşıklar gibi. "Tamam," dedi. Der demez alnındaki dikişleri söktü. Yüzü gözü bir anda kan içinde kaldı. Arabaya koştum. Torpido gözünde petrol ofisinden eşantiyon verdikleri kağıt mendil kutusu vardı. Bütün tomarı çıkarıp yanına koştum. Alnına bastırdım. "Ne yaptın Galip? Acı çek," dedin. "Soyut bir acıdan bahsediyordum." "Anlamamış gibi yaptın. Göğsünün ortasında hissedeceğim bir acıdan bahsediyordum Galip," dedim. "Bütün kaderini, bir insana bağlamanın kederinden bahsediyordum. Kansız bir acıdan bahsediyordum. Ruhunun kanayışından bahsediyordum. İlla kanlı bir acı olması gerekiyorsa tabii." Galip anlamamış gibi bakıyordu. Belki de maddi acıyla manevi acı arasındaki farktan haberi yoktu. Tekrar hastaneye gittik. Galip doktor ne diyorsa onu yapmaya çalışan hasta bakıcıyı yanında yaklaştırmadı. Nuran hemşire gelsin o diksin diye tutturdu. "Nöbet yeni bitti, yarın gelecek," dediler. Tuhaf tuhaf bakıyorlardı. "Galip bekleriz," dedi. 130 kiloluk hasta bakıcı akan kanı durdurması için eline bir pansuman bezi verip alnına bastırmasını söyledi. Sonra da çekip gitti. Galip'in umurunda değildi. Yaraya ben bastırdım. Baktım olmayacak. "Galip, Allah'ını seviyorsan şu pansuman bezini alnına bastır. Ben de Nuran hemşireyi bulup geleyim," dedim. "Tamam kardeşim," deyip bezi alnına bastırdı. Nöbeti yeni bittiyse hastanenin kafeteryasında olabilir diyerek oraya gittim. "Şimdi çıktı," dediler. Hastanenin yanındaki lojmana koştum. Lojmanın dış kapısını anahtarıyla açmak üzereyken "Nuran hemşire," diye seslendim. Bana dönüp korkudan büyüyen kahverengi gözleriyle baktı. "Kimsiniz?" diye sordu, bir elini kapıdan ayırmadan. "Dün gece bizim arkadaş vardı ya alnına dikiş attığınız. Onun dikişleri söküldü. Doktor çok sarhoş. Hasta bakıcı akıllık yaptı, dikmedi." Gözlerindeki korku silinip yerini kaygılı bir ifadeye bıraktı birden. Telaştan kısılan sesiyle "Tamam gidelim," dediğinde dikişlerin sökülmesinin kendi kusuru olduğunu düşünmeye başladığını anladım. Koşar adım yürürken bana dikişlerin nasıl söküldüğünü sordu. Telaşlı, cana yakın sesinde o kadar anlayışlı bir tını vardı ki cevap veremedim. Cevap veremediğim için utandım sonra. Şu üstünde tepinip durduğumuz dünyada bir avuç anlayışlı insan kaldı. Her şeye, çocukça inanmaya hazır bir avuç dürüst insan. O insanları kandırmanın, kendimize benzetmenin yollarını arıyoruz. Kanayan kolmuş, arkadaş hatırıymış. Ne fark eder ki? Amına koyayım böyle iş. Numunelik o insanlar. Milyonda birler belki. Galip'in yanına gittik. Dikiş yerlerinde kalan ipleri cımbızla çekip tekrar dikmeye başladığında "Bunlar nasıl söküldü?" diye sordu. Galip'le göz göze geldik. Galip yalan söyleyemez, ben söktüm dedi. "Neden?" "Seni görmek için." İşte orada bir karaltı geçti Nuran hemşirenin gözlerinden. Nuran hemşire, galiba karşısında bir adam değil de ıskalanmış bir hikaye varmış gibi bakıyordu. Herkes güzel bir hikayenin konusu olabilir demişti bir seferinde dedem. Ama bu mutlu olacağı anlamına gelmez. Akşam üstleri yerel gazetenin baskısını bitirince matbaanın önüne sandalyeleri atar otururduk. Dedem matbaacıydı ama davetiye falan filan basmazdı. Ona göre ciddi bir matbaa ya kitap basmalıydı ya da gazete. Offset baskı gelip yerel gazeteler bizi bıraktığında bile davetiye basmaya yanaşmadı. Amatör şairlerin kitaplarını ve seçim barajını geçemeyen küçük partilerin broşürlerini bastı sadece. İşte o akşamüstü, bunu söyledikten sonra şapkasını çıkarıp gözlerimin içine bakmıştı. Sana yalan söyleyemem evlat diye devam etmişti. Gerçek şu, hikayeleri güzelleştikçe insanlar mutsuz olurlar. Bir hafta sonra yine aradı Galip, gece 2'de. Zafer sitesinin merdivenlerindeyim kardeşim, gel dedi. Hastayım dedim. Ben de dedi. Çıktım gittim yanına. Çok güzel bir gömleği vardı, yırtıp koluna sarmış. Sardığı yerden yere şıpır şıpır kan damlıyordu. Merdivendeki kırık bira şişesine baktım. Ne yaptın dedim. Kolumu kestim. Neden? Hastaneye gidelim. Nuran hemşireyi görmek için illa kendini kesmek zorunda değilsin. Bunun bir faydası olacağını zannetmiyorum. Acil servise girdiğimizde Nuran hemşire bizi görür görmez durumu anlayıp kaçtı. Doktor geldi. Galip'in yarasını inceledi. Yanımıza oturup 2-3 dakika sustu. Sonra da içimde hiç kimsenin kapatamayacağı bir boşluk var dedi. Yassı matarasından bir yudum alıp pencerenin önüne gitti. İçindeki boşluğu dışarıda göreceği bir şeylerin kapatmasını bekler gibi hastanenin bahçesine bakmaya başladı. Sanırım doktor kendini boşlukta hissediyor Galip diye fısıldadım. Galip başını önce arkaya sallıyordu. Umurunda değildi olup bitenler. Acil servise değildi. Bir tımarhaneye gelmişim gibi hissediyordum kendimi. Doktor 5 dakika sonra bana dönüp Galip'e fısıldadıklarımı duymuşçasına "Hayır" dedi, "boşlukta değilim. Boşluğun kendisiyim. Sonradan oluşmadı bu. Böyle şeyler sonradan oluşmaz. Kendimi bildim bileli vardı o boşluk. Zamanla büyüdü ve beni kendine benzetti. Huzurlu bir adam olmak istiyordum oysa. Sakin ve güçlü bir adam. Kendi kendine yeten bir adam. Tek istediğim buydu. Galip başını öne arkaya sallayıp durmaya devam ediyordu. Ne doktorla, ne benle, ne de kanayan koluyla ilgileniyordu. Kolumdaki kesiyi Nuran hemşireden başkası dikemez diye tutturmuştu yine. Galip'in kolundaki kesik için endişelenecek kişi bendim o gece. Doktoru da suçlamıyorum. Bir taşra hastanesinin doğru düzgün hiçbir tıbbi cihaz bulunmayan acil servisinde yolunu şaşırıp gelen olursa daha donanımlı bir hastaneye sevk etmek, akşam yemeğini fazla kaçıranlara tahsit vermek yahut Galip gibi arıza tiplerle uğraşmak dışında bir işi yoktu. Genelde doktorlar hastalarından nefret ederler. Ama bunu belli etmezler. Bizim doktor kimseden nefret etmiyordu. Kimse istiklemiyordu da diyebiliriz. Kafayı çok daha temel şeylere takmıştı. Sabah Galip'in babası geldi. Beni bir köşeye çekti. Sert bakışlarının ardında derin bir keder ve pişmanlık seziliyordu. Ben nerede yanlış yaptım diye sordum. Sistemkar bir tavırla sormamıştı bunu. Birinin ona gerçekten nerede yanlış yaptığını söylemesini istiyordu. Bilmiyorum dedim. Kara Mürsel'e gidelim isterseniz. Kara Mürsel'e gittik. Galip'in koluna 9 dikiş attılar oranın devlet hastanesinde. Ertesi gün Mendire'in oraya gittik. Deniz fenerinin önüne oturduk. Dalgaların yıkayıp durduğu, rüzgarların serinlettiği fener bizim oralarda gidebileceğimiz en ferah yerdi. Galip'i karşıma aldım. Adam gibi konuşacaktım. Galip'in buz mavisi gözlerinde ne içeriği ne dışarıyı gören ifadesiz bir bakış vardı. Gerçi bu da bir ifade biçimidir. Bulutsuz, açık bir gündü. İnsan açık bir günde ufuk çizgisinin sonsuza kadar uzandığı hissine kapılırmış. Biz o hisse hiç kapılmadık. Çünkü karşımızda Pendik var. Sonsuzlukla aramıza girmişti Pendik. Benden korkuyor mu acaba diye sordu. Senden ben bile korkuyorum Galip dedim. Kafan güzel ve kahramansın. Aynı yerleri kesme bari. Ne yapayım? Daha makul bir şekilde iletişim kurmaya çalış. Çiçek mi alayım? Git efendi bir şekilde konuş önce. Tamam öyle yapalım dedi. Haklısın kardeşim, konuşmak lazım. Bu konuşma fikrine aklı yatmıştı. Kafasında ansızın yeni ve parlak bir fikir doğmuş insanların kararlılığıyla. Konuşmak lazım, konuşmak lazım deyip duruyordu. Uzun süre fenerin önünde voltalayıp tekrarladı bu sözleri. Benim varlığımı bile unutmuştu sanki. En sonunda orada olduğumu yeni fark etmiş gibi dönüp, "Sen git konuş o zaman," dedi. "Ben mi? Ben ne konuşacağım? Beni anlat." "Galip, ben seni nasıl anlatayım? Kendimi bile anlatamazken seni nasıl anlatayım?" Bir hafta boyunca Galip'in ağzından beni anlat dışında bir cümle çıkmadı. En sonunda bir gece dayanamadım. "Tamam Galip," dedim. "Yarın akşam acil servise gidip Nuran hemşireye seni anlatacağım." Çocuk gibi sevindi. Kalkıp zeybek oynamaya başladı. "Galip, biz Ege'li değiliz." "Olsun, seviyorum bu havayı." Ertesi gün sürekli telefon açtı. "Annemin öldüğünü anlatma. Onun etkisi altında olduğum için kendisini sevdiğimi düşünmesin." "Tamam Galip." "Karanlıkta uyuyamadığım için gece lambasını açık bıraktığımı anlatma. Beni ottan boktan korkan biri zannetmesin." "Tamam Galip." "İlk defa aşık olduğumu anlatma. Beni bu konularda tecrübesiz biri zannetmesin." "Tamam Galip." "Geçen sene el frenini çekmeyi unutup Kartalı Boklu Dere'ye yuvarladığımızı anlatma. Malının kıymetini bilmeyen biri olduğumu düşünmesin." "Tamam Galip." "Babamın orospu çocuğu olduğunu anlatma. Onu bizzat ben anlatmak istiyorum." "Tamam Galip." Galip, kendisi hakkında anlatmamam gereken her şeyi anlattı. "Galip, o zaman seni nasıl anlatacağım?" diye sordum son arayışında. "Sen anlatırsın," dedi. "Kompozisyon yarışmasında ilk ikincisi olmuştun. Vakıf bank müdürünün kızını birinci yapmışlardı ama birinciliğin senin hakkın olduğunu herkes biliyordu." "Teşekkür ederim Galip de," dedim. "Orta sondaydım o zaman. Konu da trafik haftasıydı." "Sen anlatırsın kardeşim. Yalnız okul günlerimizi anlatma. O günleri ben bile unutmak istiyorum." "Tamam Galip." 6. ayrımın sonu, sayfa 161.